Ayrım 12.
Kino'nun istediğini geri çevirmiş. Karşılıksız bir aşkın şövalyeler arasındaki savaşlarla ne ilgisi olabileceğini öğrenmek için meraktan çatlıyordum. Petrus ilgilendiğimi görünce öykünün geri kalan bölümünü ancak sandviçimi bitirip yola koyulursak anlatacağını söyledi. Tıpkı annem gibisin dedim. Çocukluğumda o da böyle yapardı ama yine de sandviçimi çabucak yedim, sırt çantamı aldım ve uyumakta olan kentin içinden geçerek yolumuza devam ettik. Petrus anlatıyordu. Gururu kırılan asilzademiz, reddedilen tüm erkekler ne yaparlarsa onu yapmaya karar vermiş. Kişisel bir savaş açmış. Öyle büyük bir zafer elde edecekmiş ki kadın onun adını bir daha hiç unutamayacakmış. Aylarca reddedilen aşkını kutsamanın soylu bir yolunu aramış durmuş. Derken Santiago yolundaki cinayetler ve savaşları duyunca aklına bir fikir gelmiş. Yanına aldığı 10 arkadaşıyla şu anda geçmekte olduğumuz bu küçük kente konuşlanmış. Hacılar aracılığıyla burada 30 gün kalıp 30 mızrak kırmakta kararlı olduğunu yaymış ortalığa. Santiago yolunun tüm şövalyelerinin en güçlüsü ve en yiğidi olduğunu kanıtlayacakmış. Sancaklarını, bayraklarını dikmiş, iç oğlanlarını uşakların çevresine toplamış. Kendisine meydan okuyacak şövalyeleri beklemeye başlamış. Nasıl bir şölen kurulduğunu hayal edebiliyordum. Domuzlar kızartılıyor, şarap su gibi akıyor, çalgılar çalınıyor, masallar anlatılıyor, şövalyeler çarpışıyor. Petrus öykünün devamını anlatırken sahneler tüm canlılığıyla gözlerimin önüne geliyordu. İlk rakiplerin gelmesiyle Temmuz'un 10'unda yarışmalar başlamış. Kinone ve yoldaşları bütün güç çarpışmalar, geceleri de görkemli şölenler düzenliyorlarmış. Müsabakalar kimse kaçamasın diye köprünün üstünde yapılıyormuş. Bir ara meydan okumaya gelenlerin sayısı o kadar artmış ki çarpışmaların gün ağarana kadar sürebilmesi için köprünün iki yanında ateşler yakılmış. Yenik düşen şövalyelerden öteki şövalyelerle bir daha asla savaşmayacaklarına ve bundan sonra tek görevlerinin Compostela yollarındaki hacıları korumak olacağına dair yemin etmeleri isteniyormuş. Ağustos'un 9'unda karşılaşmalar sona ermiş ve Don Suero de Quinon, Santiago yolu şövalyelerinin en yüreklisi ve en güçlüsü ilan edilmiş. O günden sonra hiçbir şövalyeye meydan okuyamaz olmuş. Soylular hacılara saldıran haydutları tek ortak düşmanları bilmişler. Bu destan sonradan Kılıcın Santiago'sunun askeri tarikatının doğmasına neden olmuş. Küçük kenti geride bırakmıştık. Geri dönüp Onur Geçidi'ni, bütün o olayların meydana geldiği köprüyü bir kez daha görmek istedimse de Petrus yola devam etmemiz gerektiğini söyledi. Peki ya Don Quione'ne ne olmuş diye sordum. Santiago de Compostela'ya gidip Santiago'nun tapınağına altın bir gerdanlık bırakmış. O gerdanlık bugün hala Santiago'nun büstünün boynunda. Ben o kadınla evlenip evlenmediğini sormuştum. Doğrusu hiç bilmiyorum diye yanıtladı Petrus. O zamanlar tarih yalnızca erkekler tarafından yazılıyordu. Ortalıkta öyle bir savaş alanı varken bir aşk öyküsüyle kim ilgilenecekti ki? Rehberim Don Suero de Quena'nın öyküsünü anlattıktan sonra yeniden o her zamanki sessizliğine büründü ve iki gün daha hiç konuşmadan yol aldık. Üçüncü gün Petrus her zamankinden de yavaş yürümeye başladı. Bir hafta boyunca hızlı yürümekten biraz yorulduğunu, o hızı sürdürecek kadar genç olmadığını söylüyordu. Yine doğruyu söylemediğinden emindim. Yorgun olmaktan çok derin düşünceler içinde olduğu belliydi. Sanki pek yakında çok önemli bir şey olacaktı. Öğleden sonra Fonte Badon'a vardık. Baştan başa yıkıntı halinde büyük bir köydü burası. Taş evlerin kayağın taştan yapılmış damları zamanın aşındırması ve destek veren ahşabın çürümesiyle yok olmuştu. Köyün bir yanı bir uçuruma bakıyordu. Karşımızda bir tepenin ardında Santiago yolunun en önemli işaretlerinden biri görülüyordu. Demir haç. Bu kez sabırsızlanan ben oldum. Tepesindeki demir hacı ile kocaman bir ahşap kaidenin üstünde 10 metre kadar yükselen bu tuhaf anıta bir an önce ulaşmak istiyordum. Haç oraya Sezar'ın istilası sırasında Merkür onuruna konmuştu. Yakup yolunu yürüyen hacılar pagan geleneğine uyarak başka yerlerden getirdikleri taşları haçın kaidesine bırakmaya başlamışlardı. Terk edilmiş köyde o kadar çok taş vardı ki bir kaya antaşı almadan edemedim. Petrus'un daha yavaş yürümekte olduğunu ancak ben daha hızlı yürümeye başladığımda fark ettim. Yıkık evlere ve devrilmiş ağaç gövdelerine uzun uzun göz gezdirdikten sonra bir tahta haçın bulunduğu küçük bir meydanın orta yerine oturmaya karar verdi. Biraz soluklanalım dedi. Vakit öğleyi biraz geçmişti. O yüzden orada bir saat bile otursak demir haça gece olmadan ulaşabilirdik. Petrus'un yanına oturup çevremizi saran ıssızlığa baktım. Tıpkı ırmakların yatak değiştirmesi gibi insanlar da yaşadıkları yerleri değiştiriyorlardı. Evler belli ki sağlam yapılmışlardı. Yıkıntı haline gelinceye kadar uzun zaman dayanmış olmalıydılar. Uzaktaki dağları, önümüzde uzanıp giden vadisiyle güzel bir yerdi burası. Acaba ne olmuştu da insanlar böyle bir yeri terk etmişlerdi? Petrus, sence Don Suero de Quenon deli miydi diye sordu. Ben Don Suero'nun kim olduğunu bile hatırlayamayınca onur geçidini hatırlatmak zorunda kaldı. Bence deli değildi diye karşılık verdim. Ama verdiğim yanıttan pek o kadar emin değildim. Bana sorarsan deliydi. Tıpkı şu senin de tanıştığın keşiş Alfonso kadar deliydi. Şu yaptığım planlardan da gördüğün gibi tıpkı benim kadar deliydi. Ya da tıpkı senin kadar. Baksana kılıcının peşinde dolanıp duruyorsun. Hepimizin yüreğinde agape'den beslenen bir delilik ateşi yanar. Deli olmak için ille de Amerika'yı fethetmeye kalkışmak ya da Assisi ile Aziz Francesco gibi kuşlarla konuşmak gerekmez. Sokağın köşesindeki bir manav bile yaptığı işten hoşlanıyorsa bu delilik ateşini gösterebilir. Agape kafamızdaki sıradan kavramlardan çok daha büyüktür. Herkes onun özlemiyle yanıp tutuşur. Petrus, Agape'nin mavi küre egzersizi yaparak nasıl çağrılacağını bildiğimi söyledi. Ama Agape'nin gelişebilmesi için hayatımı değiştirmekten korkmamalıydım. Yaptığım işten hoşlanıyorsam sorun yoktu. Ama hoşlanmıyorsam değiştirmem için vakit hiçbir zaman geç değildi. Değişikliğin meydana gelmesine izin verirsem kendimi verimli bir tarlaya dönüştürmüş, yaratıcı düş gücünün tohumlarını bana ekmesine izin vermiş olacaktım. Agape'de dahil olmak üzere sana öğrettiğim her şey ancak kendinden memnunsan anlam kazanır. Kendinden memnun değilsen o zaman öğrendiğin egzersizler ister istemez seni değişiklik aramaya yöneltecektir. Ve tüm bu egzersizlerin aleyhine dönmesini istemiyorsan değişikliğin meydana gelmesine izin vermek zorundasın. İnsan yürekten savaşı gözleriyle görür ama değişemez ve savaşa katılamaz. Bu bir insanın hayatındaki en zor andır. Böyle olduğunda bildikleri aleyhine döner. Terk edilmiş Fonca Badon kentine baktım. Belki de burada yaşayan insanlar hep birlikte bir değişiklik ihtiyacı duymuşlardı. Petrus'a burayı bütün bunları bana söylemek için bile bile seçip seçmediğini sordum. Burada neler olup bittiğini bilmiyorum diye yanıtladı. İnsanlar çoğu zaman kaderin kendilerine dayattığı değişiklikleri kabullenmek zorunda kalırlar. Ama benim sözüne ettiğim bu değil. Ben insanın gündelik hayatında doyurucu bulmadığı her şeye karşı kendi iradesiyle savaşmasından söz ediyorum. Hayat yolunda her zaman çözülmesi zor sorunlarla karşılaşırız. Örneğin bir çağlayanın içinden düşmeden geçmek. O yüzden bu işi yaratıcı düş gücüne bırakman gerekir. Senin durumunda çağlayan bir ölüm kalım sorunuydu. Çeşitli seçenekleri düşünecek vaktin yoktu. Agape sana biricik yolu gösterdi. Ama hayatımızda bir seçim yapmamızı gerektiren sorunlar vardır. İşte bir karar vermek, birlikte olduğumuz birisinden ayrılmak, toplumsal bir yükümlülüğü yerine getirmek gibi her gün karşımıza çıkan sorunlar. Hayatımız boyunca vermek zorunda kaldığımız bütün bu küçük kararlar hayatla ölüm arasında bir seçim olabilir. Sabah evden çıkıp işe giderken seni sağ salim götürecek bir aracı da seçebilirsin. Kaza yapıp tüm yolcuların ölümüne yol açacak bir aracı da. Basit bir kararın bile tüm hayatımızı nasıl etkileyebileceğini gösteren aşırı bir örnek bu tabii. Petrus anlatırken kendimi düşünüyordum. Kılıcımı bulmak için Santiago yolunu yürümeyi ben seçmiştim. Şu anda benim için en önemli şey kılıçtı. Onu bir biçimde bulmam gerekiyordu. Doğru karar vermek zorundaydım. Aklımdan geçenleri söylediğimde Petrus, doğru karar vermenin tek yolu yanlış kararın ne olduğunu bilmektir dedi. Korkmadan ve karamsarlığa kapılmadan öteki yolu gözden geçirmeli, ondan sonra karar vermelisin. Petrus işte o zaman bana gölge egzersizini öğretti. Egzersizin nasıl yapılacağını anlattıktan sonra senin sorunun kılıcın dedi. Haklıydı. Öyleyse egzersizi şimdi yap. Ben biraz dolaşacağım. Döndüğümde doğru çözümü bulmuş olacağından eminim. Birden son birkaç gündür Petrus'un ne kadar acele ettiğini hatırladım. Oysa şimdi bu terk edilmiş kentte oturmuş sohbet ediyorduk. Bana öyle geldi ki o da ne olduğunu bilmediğim bir konuda karar verebilmek için vakit kazanmaya çalışıyordu. Çevremle uyum kurabilmek için bir süre ram nefes alma egzersizini yaptım. Sonra saatime bakıp 15 dakikanın ne zaman dolacağını sapladım ve çevremdeki gölgeleri yıkık evlerin, taşların, ağaçların ardındaki haçın gölgelerini incelemeye başladım. Gölgelere bakarken o nesnelerin tam olarak hangi bölümlerinin gölge yaptığını anlamanın hiç de kolay olmadığını gördüm. Bunu daha önce hiç fark etmemiştim. Bazı evlerin düz kirişlerinden dik açılı gölgeler düşüyordu. Çarpık çurpuk bir taşın gölgesi ise yuvarlakçaydı. 10 dakika gölgeleri izledim. Egzersiz o kadar büyüleyiciydi ki odaklanmak hiç zor değildi. Çok geçmeden kılıcı bulma sorununun yanlış çözümlerini düşünmeye koyuldum. Aklıma bir sürü fikir geldi. Önce bir otobüse atlayıp Santiago'ya gitmek geçti aklımdan. Sonra karıma telefon edip kılıcı nereye bıraktığını öğrenmek için duygusal hilelere başvurmayı düşündüm. Petrus geri döndüğünde gülümsüyordum. Gölge egzersizi. Tepeden tırnağa gevşe. 5 dakika boyunca çevrendeki tüm nesneler ve insanların gölgelerini incele. O nesne ya da insanın tam olarak neresinin gölge yaptığını belirlemeye çalış. İkinci 5 dakika boyunca aynı şeyi yapmaya devam ederken çözmeye çalıştığın soruna odaklan. Olası tüm yanlış çözümleri araştır. Son olarak bir 5 dakika daha gölgeleri incele ve geriye hangi doğru çözümlerin kaldığını düşün. Onları birer birer eledikten sonra geriye bir tek doğru çözüm kalsın. Ne oldu diye sordu. Agatha Christie'nin polisiye romanlarını nasıl yazdığını keşfettim diye espri yaptım. En yanlış tahmini en doğrusu yapmış. Gölge egzersizini biliyordu herhalde. Petrus kılıcımın nerede olduğunu sordu. Önce gölgelere bakarken vardığım en yanlış tahmini söyleyeceğim. Kılıç Santiago yolundan başka bir yerde. Sen bir dahisin. Bütün bu yolu senin kılıcını bulmak için yürüdüğümüzü düşündün demek. Bunu sana daha Brezilya'dayken söylediklerini sanıyordum. Karımın giremediği güvenli bir yerde duruyor diye devam ettim. Bütünüyle açıkta bir yerde durduğu ama bulunduğu çevreye çok iyi uyduğu için görülemediği sonucuna vardım. Bu sefer Petrus gülümsemedi. Devam ettim. Gel gelelim, bir sürü insanın bulunduğu bir yerde olması çok saçma olacağından tamamen terk edilmiş bir yerde olsa gerek. Ve en önemlisi kılıcı gören birkaç kişi onunla bir İspanyol kılıcı arasındaki farkı anlayamadığına göre kimsenin farklı kılıç türlerini birbirinden ayırt edemediği bir yerde olmalı. Burada olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, burada değil. En yanlış şey bu egzersizi kılıcımın bulunduğu yerde yapmak olurdu. Bu tahmini hemen eledim. Buraya benzer bir kentte olmalı ama terk edilmiş bir kentte olamaz. Çünkü terk edilmiş bir kentteki bir kılıç hacıların ve oradan geçenlerin fazlasıyla dikkatini çekerdi. Sonunda bir barın duvarını süslerdi. Çok iyi dedi. Benimle ya da bana öğrettiği egzersizle gurur duyduğunu görebiliyordum. Bir şey daha var dedim. Nedir o? Bir müneccimin kılıcına yapılabilecek en yanlış şey onu dünyevi bir yere bırakmak olurdu. Kılıç kutsal bir yerde olmalı. Mesela kimsenin çalmaya cesaret edemeyeceği kilise gibi bir yerde. Demek Santiago yakınlarındaki küçük bir kentte herkesin görebildiği ama çevresine çok iyi uymuş bir kilisede evet kılıcım orada. Bundan sonra yol üstündeki her kiliseye uğrayacağım. Böyle bir şeye gerek yok dedi Petrus. Vakti geldiğinde anlayacaksın. Haklıydım. Bak Petrus neden o kadar uzun bir zaman ardımızdan atlı kovalıyormuş gibi acele ettik de şimdi bu terk edilmiş kente bu kadar oyalanıyoruz. En yanlış yanıt ne olurdu? Gölgelere baktım. Haklıydı. Orada olmamız nedensiz değildi. Güneş dağın ardına saklanmıştı ama akşama daha saatler vardı. Büyük olasılıkla güneş tam o sıra demir haçı aydınlatıyordu. Haç yalnızca birkaç yüz metre uzağımızdaydı ve ben onu gerçekten görmek istiyordum. Ama burada neden oyalandığımızı da öğrenmek istiyordum. Bütün bir hafta koşar adım yol aldıktan sonra şimdi buraya takılıp kaldığımıza göre demek bugün bu saatte burada olmamız gerekiyordu. Vakit geçsin diye gevezelik etmeye çalışıyordum ama Petrus gergin görünüyordu, aklı başka yerdeydi sanki. Petrus'u daha önce birkaç kez sinirli görmüştüm ama bu kadar gergin gördüğümü hatırlamıyordum. Sonra birden onu bir kez böyle gördüğümü hatırlayıverdim. Petrus şimdi adı aklıma gelmeyen o kasabada sabah kahvaltı ederken de böyle olmuştu. Onunla karşılaşmamızdan hemen önce. Soluma döndüm, köpek oradaydı. Beni sedirin üstüne yıkan vahşi köpek, hemen sonra dışarı kaçan korkak köpek. Petrus onunla bir daha karşılaşırsak yanımda olacağına söz vermişti. Dönüp rehberimi arandım, ortadan kaybolmuştu. Gözlerimi köpeğin gözlerinden ayırmadan dehşet içinde ne yapmam gerektiğini bulmaya çalışıyordum. İkimiz de kımıldamıyorduk. Bir an western filmlerindeki düello sahneleri geldi aklıma. O filmlerde bir köpeğin karşısına bir adamı çıkarmak kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi. Olacak iş değildi. Oysa ben burada filmde bile gerçek dışı sayılabilecek bir gerçekle karşı karşıyaydım. Ve tümen, hatırlayacaksınız, sayıca çok fazla olduğu için böyle adlandırılmıştı, oradaydı. Yakınımıza terk edilmiş bir ev gördüm. Birden fırlarsam evin damına tırmanabilirdim. Tümen oraya çıkamazdı. Bir köpeğin fiziksel varlığı ve varlığının çağrıştırdığı her şey karşısında kendimi kapana kısılmış hissetmem saçma geliyordu. Gözlerimi ondan ayırmaksızın kaçma olasılığını hemen silip attım kafamdan. Bu anın korkusuna yol boyunca kim bilir kaç kez kapılmıştım ve şimdi o an gelmişti işte. Kılıcımı bulmadan önce düşmanla karşılaşmam gerekmişti. Ya ben onu alt edecektim ya da o beni dize getirecekti. Karşısına dikilmekten başka şansım yoktu. Kaçsam tuzağa düşmüş olacaktım. Köpek bir daha karşıma çıkmasa bile Santiago de Compostela'ya giden yol boyunca hep ecel teri dökecek, durmadan dehşete düşecektim. Daha sonra da her an ortaya çıkabileceği korkusuyla köpeği bir türlü aklımdan çıkaramayacak, hayatım boyunca onun yılgısıyla yaşayacaktım. Aklımdan bunları geçirirken köpek yaklaşmaya başladı. O saat düşünmeyi bırakıp patlak vermek üzere olan savaşa odaklandım. Petrus ortadan kaybolmuştu, tek başımaydım. Korkuyordum. Yüreğim yerinden oynarken köpek biraz daha yaklaşıp hafifçe hırladı. Yüksek sesle havlasa bu kadar ürkütücü olmazdı. Dizlerimin bağı çözülüyordu. Korkumu gözlerimden okuyan köpek üstüme atlayıverdi. Göğsüme koca bir kaya parçası çarpmıştı sanki. Yere yıkıldığımı görünce beni ısırmaya başladı. Ne zaman öleceğimi ve böyle ölmeyeceğimi bildiğimi belli belirsiz hatırlasam da korkumun daha da büyümesine engel olamıyordum. Hiç olmazsa yüzümü ve gırtlağımı koruyayım diye boğuşuyordum. Bacağımda şiddetli bir acı duyarak hafifçe doğruldum ve bir et parçasının kopmuş olduğunu gördüm. Ellerimi yüzümden ve gırtlağımdan çekip yaraya uzandım. Köpek bunu görünce yüzüme saldırdı. O anda elime iri bir taş parçası geldi. Taşı kaptığım gibi var gücümle köpeğe vurmaya başladım. Canının yanmasından çok şaşırmış gibiydi. Biraz geri çekilince ayağa fırladım. Köpek geri çekilmeyi sürdürüyordu. Kana bulanan taş bana cesaret vermişti. Düşmanımın gücüne gereğinden fazla saygı gösteriyordum ve bu bir tuzaktı. Benden daha güçlü olamazdı. Daha çevik olabilirdi ama daha güçlü olamazdı. Çünkü ben ondan hem daha ağır hem daha uzundum. Korkum azalmıştı ama henüz kendime hakim olamıyordum. Taşı elimden bırakmadan köpeğe bağırmaya başladım. Biraz daha geriledi, sonra birden durdu. Sanki aklımdan geçenleri okumaya çalışıyordu. Gözüm öyle dönmüştü ki kendimi güçlü hissetmeye başlamıştım. Bir köpekle dövüşmenin gülünç olduğu geçti aklımdan. Birden kendimi demir gibi hissettim ve ıssız kentte sıcak bir rüzgar esti. İşte o zaman bu işten artık sıkıldığımı hissettim. Taşı kafasına bir kere daha indirip işi bitireyim istiyordum. Ondan bir an önce kurtulup yaramı sarmak ve bu Santiago yolunda kılıç arama saçmalığına son vermek istiyordum. Meğer bu da bir başka tuzakmış. Köpek üstüme atladığı gibi beni yeniden yere devirdi. Bu kez taştan da kolayca kurtulmayı başardı. Elimi ısırınca taşı bırakmak zorunda kaldım. Ellerimle vurmaya başladımsa da canını yakamadığımın farkındaydım. Isırmasını biraz olsun önleyebiliyordum, o kadar. Güçlü pençeleriyle giysimi yırtmaya, kollarımı parçalamaya başlamıştı. Hakkımdan gelmesine ramak kalmıştı. Ansızın içimden gelen bir ses duydum. Köpek sırtımı yere getirirse dövüşün biteceğini ve benim kurtulacağımı söylüyordu. Yenik düşecek ama yaşıyor olacaktım. Bacağım çok acıyor, bacağımdaki yaralardan tüm bedenim zonkluyordu. Ses teslim olmamda diretiyordu. Kimin sesi olduğunu anlamıştım. Habercim Astra indi. Benimle konuşan. Köpek aynı sesi duymuşçasına bir an durdu ve bir kez daha bu işe bir son verme isteğine kapıldım. Daha önceki konuşmalarımızda Astra'nın birçok insanın hayatlarında kılıcı bulamadığını söylemişti ama ne fark ederdi ki? Ben eve gitmek, karımla birlikte çocuklarımın yanında olmak, dilediğim işte çalışmak istiyordum. Bütün bu saçmalıklardan, köpeklerle dövüşmekten, çağlayanlara tırmanmaktan bıkmıştım artık. Daha önce de böyle düşündüğüm olmuştu ama boyun eğme isteği bu sefer daha güçlüydü ve teslim olacağımdan emindim. Terk edilmiş kentin sokaklarından gelen bir ses köpeğin dikkatini çekti. Sesin geldiği yöne bakınca bir çobanın sürüsüyle birlikte kırlardan dönmekte olduğunu gördüm. Bu sahneyi daha önce eski bir şatonun yıkıntıları arasında da görmüştüm. Köpek koyunları fark edince beni bırakıp onlara saldırmaya niyetlendi. Kurtuluyordum. Çoban bağırmaya başlayınca koyunlar çil yavrusu gibi dağıldı. Hayvanlara zaman kazandırmak için köpeği biraz daha oyalayayım dedim ve bir bacağından yakaladım. Ne tuhaftır ki çobanın yardımıma geleceği umudunu taşıyordum ve bir an için kılıç ve ramın gücüyle ilgili umutlarım geri döndü. Köpek elimden kurtulup kaçmaya çabalıyordu. Onun gözünde artık bir düşman değil, bir engeldi. İstediği karşısındaydı artık, koyunlar. Ama köpeğin bacağını bırakmıyor, oralı bile olmayan çobanı bekliyordum. Birden koyunların kaçmayacağı umuduna kapılmıştım. Ruhumu kurtaran bu oldu. Yüreğim engin bir güçlülük duygusuyla doldu. Artık insanın savaştan bıkmasına ve teslim olmak istemesine yol açan güç yanılsaması kalmamıştı. Astra'nın bir kez daha fısıldadı bana ama bu kez farklı bir şey söylüyordu. Dünyaya her zaman bana karşı kullanılan silahlarla karşı durmam gerektiğini söylüyordu. Bir köpeğe de kendimi köpeğe dönüştürerek karşı koymalıydım. Bu Petrus'un o gün sözüne ettiği deliliğin aynısıydı. Kendimi köpekmişim gibi hissetmeye başladım. Dişlerimi gösterdim, hafifçe hırladım. Çıkardığım seslerden nefret aktı. Bir kenarda duran çobanın yüzündeki korkuyu gördüm ve koyunların benden köpekten korktukları kadar korktuklarını fark ettim. Bu halimden tümen de korkmuştu. O anda üstüne atladım. Dövüşmeye başladığımızdan beri ilk kez böyle bir şey yapıyordum. Dişlerim ve tırnaklarımla saldırdım. O nasıl boğazıma saldırarak beni dehşete düşürdüyse ben de onun gırtlağına dişlerimi geçirmeye çalıştım. Zafere ulaşmak için büyük bir istek duyuyordum. Başka hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Üstüne atlayıp yere çaldım hayvanı. Pençe atarak altımdan kurtulmaya çabaladı ama ben de onu ısırıyor, tırmalıyordum. Altımdan kurtulursa kaçabilirdi. Böyle bir şeyin bir daha olmasını istemiyordum. Bugün onu yenecektim.